Sayfa 28. Orada benimle birlikte okuyan oğlanlarla kızların hepsi iyi kötü birer baltaya sap oldular. Ama yine de Bayan Jenkins hakkında benimle aynı düşüncelere sahip bulunduklarından pek emin değilim. Ön odada taş tahtalarımızı dizlerimizin üstüne koyar, taburelere otururduk. Bayan Jenkins de duvara çivili kara tahtanın önünde durur, üzerine bir tebeşir parçasıyla yazılar yazardı. Okuldan içeriye girer girmez ilk iş olarak bizlere şapkalarımızla paltolarımızı güzel güzel yerlerine asmamızı, sonra da ön odaya geçip kendisine ve küçük kızlara günaydın dememizi öğretmişti. Bunun ardından bir telaştır başlar, oğlanlarla kızlara tabure, kızlar da oğlanlara taş tahta ve kurşun kalem bulmaya çalışırlardı. Hepimiz hazır olunca ayağa kalkar, sabah ilahisini söylerdik. Bayan Tom da Tanrı'nın bizleri kutsamasını, insanoğlunun yararına bizlere yaşama ve öğrenme isteği ile zihin açıklığı bahşetmesi için kısa bir dua okurdu. İnsanoğlu denilen şeyin kafamı kurcaladığını çok iyi hatırlarım. Buna benzeyen bir şekli zihnimde canlandırmaya çalışırdım. Çünkü insan ve oğlu kelimelerini ayrı ayrı biliyordum. En sonunda insanoğlunun sakallı, çok uzun boylu, iyi yürekli ve insanların üzerine titreyen, onlara sevgiyle kanat açan bir kimse olması gerektiğine karar verdim. Bir akşam ötekiler gittikten sonra Tom'u geceye hazırlayan Bayan Tom'a yardım ederken de bunu kendisine söyledim. Bayan Tom Jenkins, "Bu İsa'nın güzel bir tanımı Huv," dedi. Hayretle, "Yoksa İsa da mı bir insanoğluydu?" diye sordum. Bayan Jenkins bir battaniye ile Tom'u sarmalarken, "Elbette," dedi. İnsanoğlu olduğu için de pek çok çile çekti. Uzun zamandan beri kafamı kurcalayan bu konuyla ilgili mutlaka bir cevap almaya kararlı olduğum için, "Peki Bayan Jenkins, insanoğlu nedir öyleyse?" diye sordum. Bayan Tom Jenkins, "Bizleriz insanoğlu. Sen, ben, Tom ve yeryüzünde aklına gelebilecek herkes. İşte budur insanoğlu Huv." "Teşekkür ederim Bayan Jenkins," dedim. "Öyleyse niçin her sabah bizlerin insanoğluna karşı yararlı olmamız için dua ediyorsunuz?" Bayan Jenkins, "Çünkü," dedi, "yalnız kendinize değil, aynı zamanda ailelerinizi ve yaşayan bütün insanları düşünmenizi isterim de ondan. Hiçbirimizin öbürümüzden bir farkı yoktur. Herkes yardım bekler. İnsanoğluna yardım edecek de yine insanoğlundan başkası değildir. Babam insanın yardımına güvenebileceği tek varlığın Tanrı olduğunu ve bu inançtan ayrılmamak gerektiğini söyleyip durduğu için Bayan Tom'un şimdi söyledikleri bana aykırı geldi. Bizlere yardım edebilecek olan insanoğlundan başkası değilse niçin Tanrı'ya dua ediyoruz?" diye sordum. Bayan Jenkins Tom'a bakarken, "Bunun cevabını sana ancak Tanrı verir Huv. Ama eğer bir Tanrı varsa," diye kendi kendine fısıldadığımı işittiğimi de hiçbir zaman bilemedi. Ona gecelik takkesini giydirmeden önce gözleri Tom'un üzerinde dolaştı. Başından ve omuzlarından aşağıya dökülen sıvı haldeki kızgın demirle yanmıştı. Gözleri kör olmuş, burnu eriyip gitmişti. İçindeki simsiyah dişlerle bir düğme iliğine dönmüştü ağzı. Dazlak kafası morumsu bir renk almıştı. O zamanlar 30 yaşlarında olmalıydı. Babam onun bir zamanlar vadinin en yakışıklı adamlarından ve en iyi tenorlarından biri olduğunu söylerdi. Oysa boğazından sadece acayip acayip bir takım seslerden başka bir şey çıkaramıyordu şimdi. Hatta ne Bayan Tom'u ne de küçük kızlarını tanıyabildiğini bile pek sanmıyorum. Bütün bunları düşünerek de geçmişe baktığım zaman Bayan Tom'u söylediği bu sözlerden ötürü ayıplamaya dilim varmıyor. Bayan Tom Jenkins'le aramızda geçen bu konuşma benim bir takım sorunlar üzerinde kendi kendime düşünmeye başladığım sıralara rastlıyordu. Belki de hoş görüşüm bu yüzdendi. Bununla şimdiki durumumdan ve bulunduğum yerden memnun olmadığımı söylemek istemiyorum. Eğer sorunlar üzerinde düşünüp onları kendi kendime çözümlemeye ve bir takım sorunların cevaplarını yine kendi kendime vermeye kalkışmamış olsaydım, alışılmış ölçüler açısından bakıldığında daha mutlu sayılabilecek bir yaşam sürer, belki de daha çok saygı görürdüm demek istiyordum sadece. Aslına bakılacak olursa ne mutluluk ne de saygı bir işe yarar. Bunların her ikisi de samimi temellere dayanmadıkça birer yalandan başka bir şey değildirler. Başarılı bir adam, zekasının derecesi ya da geçimini sağlamak yolları ne olursa olsun bütün dünyanın saygısını kazanabilir. Ama böyle bir saygı neye yarar ve böyle bir kimse kendi iç dünyasında ne kadar mutlu olabilir? Eğer o kendine mutlu bir insan süsü veriyorsa, onun bu durumu en aşağılık bir hayvanın kendini beğenmişliğinden daha aşağıdır. Yine de bu küçük odada çevreme şöyle bir bakınca, bütün bu düşüncelerin hem zayıf bir avunç olduğunu, hem de insana sevinç vermekten çok uzak bulunduğunu anlıyorum. İnsan gibi yaşamının temiz düşünüp iyi davranarak da başarılı bir yaşam sürebilmenin herhalde bir yolu vardır. Dürüst davranışları bakımından babama diyecek yoktu. Ama annem de babam da bu dünyada bunun karşılığını hiçbir zaman göremediler. Herhangi bir şey içime dert olmadığı gibi hor görülecek bir duygunun da etkisi altında değilim. Sadece aklımdan geçenleri söylüyorum, o kadar. Babamı babam olarak değil de bir erkek olarak ilk kez işçilerin grevden sonra işe başladıkları bir günde yemeğe yetişmek için okuldan eve dönerken gördüm. Soğuk, kurşuni renkli, iğneleyici kış yağmurunun altında araba tekerleklerinin açtığı çukurlara ve çamurlara batı çıka koşuyorduk hepimiz. Kuru dallar yağmur damlacıklarını kamçıladıkça çitlerden doğru uğultulu sesler geliyor, yolun iki yanındaki hendekler kabarıp köpüre köpüre taşıyordu. Potenlerimizin içine sular doldukça ayaklarımızın buz kesildiğini hissediyorduk. Maden kömürü ocaklarına giden yolla patikanın birleştiği yokuşun başına vardığımız sırada ıslak paltolarımız artık sırılsıklam olduğundan soğuk iyiden iyiye içimize işlemeye başlamıştı. Alçak çitin üstünden asansör dairesiyle elektrik santralini ve biraz daha geride dekovilleri kontrol etmekle görevli adamların bulundukları yeri görebiliyorduk. Yağmur yağdığı ya da soğuk olduğu zamanlar her kontrolörün içinde barınabileceği küçük bir kulübeciği vardı. Kendimi bildim bileli de bunların sayısı her kontrolöre bir tane olmak üzere hep üçtü. Babamın kullandığı ortadaki yeşil kulübeydi. Öteki çocuklar koşarak yollarına devam ederlerken ben iki kulübenin arasındaki boşluğa bakıp olduğum yerde kala kaldım. Babam yağmurun altında durmuş, uşambasının bir kıvrımında sipere aldığı defterine bir dekovili geçiriyordu. Sırılsıklam saçları yüzüne yapışmış bir halde yağmurluğundan süzülen damlacıkların meydana getirdiği bir su birikintisinin ortasında duruyordu. Babamın kulübesi yerinden kaldırılmıştı. Kendisine ısrarla bakan gözlerim ve onun gözlerini bana doğru çevirtti bilmem, hatta bugün bile bilemem. Ama babam beni görünce ağzında tuttuğu kalemini eline alıp sanki anneme söylememimi anlatmak istermiş gibi parmağını kaldırdı, sonra da eve gitmemi işaret etti. O gece yine bu odada uyurken babamın Davy ile konuştuğunu, annemin de ağladığını işiterek uyandım. Davy, ''Karşı koymadan hiçbir şey elde edemezsin.'' diye bağırıyordu. Babamın bir köpek gibi yağmurun altında durmasına göz yumacağımı, ellerim kollarım bağlı seyirci kalacağımı sanıyorsun? Babam, ''Sen kendi işine bak.'' dedi. ''Benim davamı kendi politikana alet etmeye kalkışma. Bu işlere karıştırma beni. Ben kendi başımın çaresine bakmayı bilirim.'' ''Evet, Allah için.'' dedi. ''Bir fare gibi kıstırıldıktan sonra.'' Babam, ''Kız çeneni artık.'' dedi. Bu çatının altında ağzını bozmaya hakkın yok senin. Ama baba, ne yapmayı düşünüyorsun diye konuşmasını sürdürdü Davy. Kar yağmaya başladığı zaman soğuktan öleceksin. Hele bir el ele verelim, bak gör o zaman onların tutumları ne olacak. Sadece tek bir ocağın greve girmesi de bir sonuç vermez. Ocakların hepsi durmalı. Soğuktan ölmüşüm, ölmemişim bu önemli değil dedi babam. Tekrar greve gitmek için beni öne sürüp kimseyi kışkırtma. Soğukta durmaktan kurtulayım diye onun bunun ekmek parasıyla oynayamam ben. Hem böyle bir şey yaparsam soğuktan ölmekten de beterini hak etmiş olurum. Davy, ama işçi temsilcilerine karşı böyle bir davranışı göze alırlarsa işçilere neler etmezler dedi. Babam, zamanı gelince onu da görürüz. Bu konu üzerinde daha fazla konuşmak istemiyorum. Artık sus ve gidip yat. Gwilym benim yanımdaki yatakta yatıyor, nefes alışından uyumadığı ve konuşulanları dinlediği belli oluyordu. Gwil, Davy'nin isteği ne? Diye fısıldadım. Gwilym, sen çeneni kıs, diye fısıldadı. Yoksa babamın bel kayışını alıp başımıza dikilmesini mi istiyorsun? Ama Davy ne istiyor? Diye tekrar öylesine kısık bir sesle mırıldandım ki, duysa duysa ancak bir fare ile Gwilym duyardı sesimi. Gwilym, dirseği üzerinde doğrularak usulca, o Allah'ın cezası İngilizlere karşı koymaktan başka ne isteyecek? Ense kökümden aşağıya doğru soğuk bir ürpertinin indiğini fark ettim. Saçlarım fırça gibi diken diken oldu. O zaman Gwilym henüz 14 yaşındaydı. Hemen hemen bir yıl kadar dekovilleri çeken Midillilerle çalıştıktan sonra madenden kömür çıkarma işine daha yeni başlamıştı. İçimizde en ağırbaşlı olan o bile şimdi küfürler savuruyor, hatta bu kadarla da kalmayıp öyle kötü şeyler söylüyordu ki donup kalıyordum. O sırada Davy yatmaya geldi ve bizi susturdu. Benimle aynı yatakta yatardı. Elinden mumu bırakıp da yatağın kenarına oturunca ışığa takılan gözlerinin öfkeyle açılarak kara kara baktığını, solgun yüzünde beliren ter damlacıklarının titrek ışıkta parıldadığını gördüm. Korkuyla gözlerimi yumdum, onları uzun bir süre öyle titreye titreye kapalı tuttum. Sonra da uykuya dalmış olmalıyım. Ivor'la Bronwyn'in tepenin daha aşağılarında kendi evleri vardı. Bronwyn sık sık annemi görmeye gelir, annem ise çağrılmadıkça onlara gitmezdi. Cumartesileri yemekte bizde olurlardı ama hemen hemen her pazar Bronwyn'in babasıyla annesini görmek ve oradaki Zion Kilisesi'ne gitmek için dağın öbür yamacına geçerlerdi. Davy kadar Ivor da babama yapılanların acısını içinde duyuyor ama Davy'nin yapmak istediği ya da yapamayacağı bir şeyi susmayı başarabiliyordu. Davy'nin davranışlarına çok dikkat etmediği takdirde madende baş kaldıran bir kimse olarak mimleneceğini ve adının kara listeye geçirileceğini babama bildirdi. Ama babam onunla konuşmanın bir yarar sağlamayacağını, oğlunun bu işe bir kere parmağına dolamış bulunduğunu söyledi. Ivor sabırsızlanarak, ''Ne yapmak istiyorsun öyleyse?'' diye sordu. ''Benimle iki dakikacık olsun durup konuşmuyor.'' Bunun nedenini ben söyleyebilirdim ona. Çünkü Davy'nin her zaman Ivor'a beceriksizin biri dediğini, geçimlerinden sorumlu olduğu kimselerin yüzünden de evli insanların herhangi bir sorun karşısında fikirlerinin bir değeri olmadığını söyleyip durduğunu çok işitmiştim. Babam, ''Davy'nin istediği sosyalizm.'' dedi. ''Anladığım kadarıyla da yeryüzündeki bütün insanların bu fikirde birleşmesini istiyor.'' Ivor, al bir saçmalık daha diye karşılık verdi. Eğer bunu sadece madenciler için söylemiş olsaydı ben de aynı fikirde katılırdım. Abim Gwilym, sen ne dersen de Ivor Morgan diyerek söze karıştı. Ama ben sana şunu söyleyeyim ki Davy'nin ayağının baş parmağında bile senin kafandakinden daha çok akıl vardır. Gwilym'in bu sözleri karşısında babam şaşırıp kalmış, Ivor da fena halde kızmıştı. Babamın o anda bel kayışına el atmak için iskemlesinden kalkmasıyla Gwilym'in evden fırlaması ve çivide asılı duran kayışa babam daha elini değdiremeden bir rüzgar gibi yokuştan aşağıya doğru koşup kaybolması bir oldu. Babam, Davy'den daha çok Davy'den yana dedi. Başımıza bir belanın çöreklenmesi yakındır. Meğer içimizde yılan besliyormuşuz. Babam dalgın dalgın bana bakıyordu. Bu sözlerden kendime de pay çıkararak yersiz olduğunu bile bile konuşmaktan kendimi alamadım. Seni soğuktan kurtarmak için ben de bir devi olurdum baba, dedim. Babam, hadi dedi, dayak yemeden çekil buradan. Ama gözlerinin içi gülüyordu. Ben de evden koşarak değil, yürüye yürüye çıkıp Bronwyn'e gittim. Onun yanında artık utangaçlık duymuyordum. Bronwyn'in insana öyle bir bakışı vardı ki bu bakışta bir gülümseme sezilirdi. Ama yine de tam bir gülümseme denemezdi buna. Onun için gülümsemesine gülümseme ile mi yoksa değişmeyen bir yüzle mi karşılık vermek gerektiğini pek kestiremezdim. O kendi evine yerleştikten sonra bana koca adam demeye başlamıştı. Ne zaman da evine gitsem işini gücünü bırakır ve ben Ivor'un kocaman koltuğuna oturana kadar beni o tuhaf bakışıyla süzerdi. Koca adamın yine ne derdi var bakalım derdi. Ben de olanı biteni anlatırdım ona. Eğer anlatılacak bir şey varsa. Olmadığı zamanlarda sesimi çıkarmadan otururdum. O, akşam üzeri Bronwyn bana bir fincan çay verene kadar bir şey söylemedim. Sonra ona, Davy İngilizlere karşı koyacakmış dedim. Bronwyn, yok canım dedi ve güldü. Yapacakmış bu işi dedim. Gwilym söyledi. Bronwyn, Gwilym'in aklı böyle şeylere ermez dedi. O daha çok küçük. Ama Davy'nin erer. Yapacağını söyleyen de o zaten. Bronwyn yanıma diz çökerek, peki koca adam ne yapmayı düşünüyor diye sordu. Ben de onlarla birlikte savaşacağım dedim. Babamı yağmurun altında bırakmalarının hesabını soracağım onlara. Bronwyn beni öyle bir hızla kucakladı ki koluyla çarptığı çay fincanını yere düşürdü ama kırılan fincana aldırış bile etmedi. Aferin Huf diye fısıldadı. Elbette savaşacaksın. Erkeklerle kadınlar niçin yaratıldılar? Erkekler savaşsın, kadınlar da onlara yardım etsin diye. ''Sen de baş kaldıranlardan mısın Bron?'' diye sordum. Bron, ''Eğer buna baş kaldırmak deniyorsa evet.'' dedi. ''İyi dedim. Artık ben de öyleyim.'' ''Peki ama Davy ne yapacak Bron? Kimse bana bir şey söylemiyor.'' ''Bak Hul'' dedi. ''Sen daha çok küçüksün. Bunlara hakkın ermez. Hadi gidip bana Ivor'u çağır.'' Küçük ve dünyadan habersiz bir çocuktum ama yine de onun bir kadın olduğu halde böyle şeylere akıl erdirişine sinirlenerek sorumu bir kez daha yenilemekten kendimi alamadım. Küçük bir çocuğun düşünceleri ne tuhaf oluyor. Bronwyn, pekala koca adam, dedi. Madem ki soruyorsun, ben de söyleyeyim. Davy olayları kendi görüşüne göre daha iyi bir biçimde düzenlemeye çalışıyor. Bütün bildiğim bu kadar. Onun için fazla uzatmayalım artık. Hadi git de Ivor'u çağır bana, olur mu? 4. Bölüm. Davy'nin ne yapmak istediğini bu kez de babama sordum. Babam, bunu niçin öğrenmek istiyorsun oğlum, dedi. Öbür çocukların hepsi biliyorlar baba, dedim. Ben de bilmek istiyorum. Belki onlara bir yararım dokunur. Babam, sen kendi işine bak, dedi. Derslerine çalış, okul ödevlerine uğraş. Bunları yap, başka şeylerle aklını yorma. Söylediklerimi de sakın unutayım deme. Babam beni uyardığı halde onun sözünü dinlemediğim için bir bakıma pişmanım. Çünkü bu hep dert oldu bana. Pekala biliyordum ki o bunu sezecek olursa dayak faslı bir yana yüzüne hiçbir zaman bakamayacaktım. Ama gerçek şu ki küçüklerin büyüklerden öğrenmek istedikleri şeyleri öğrenme yöntemine, yani başka çocuklardan soruşturma yoluna başvurarak Davy'nin düşüncelerinin neler olduğunu anladım. Arabacı dayı Ellis'in oğlu Mervyn Ellis o zamanlar en iyi arkadaşlarımdan biriydi. Hatta bundan bir hafta öncesine kadar da öyleydi. Ertesi gün okuldan dönerken ona uğrayıp başlarında abimin bulunduğu bir takım kimselerin gizli gizli bir şeyler hazırlamakta olduklarını anlattım. Doğrusu bu bana öylesine yüce, öylesine tehlikeli bir iş görüyormuşum gibi gelmişti ki hatırlarım konuşurken alt dudağımı ne yapacağımı bilememiştim. Bu sanki gitgide sertleşmiş, doğru dürüst konuşacağım yerde ağzım neredeyse kendinden gurur duyuyormuşçasına biçimden biçime girmişti. İnsanın kendi ağzına bile hakim olamayışını görmesi kadar tuhaf bir şey yoktur. Mervyn, biliyorum elbette, biliyorum. Bu akşam daha da bir toplantı yapacaklar. Kimler? Diye sordum. Mervyn, Davy ile ötekiler. Sen de amma aptalsın. Daha kendi abinin yaptığı işten haberin yok. Sonra da çevremizdeki başka vadilerden katılan işçilerle aylardan beri yapılmakta olan öbür toplantıları bir bir anlattı. Hatta bunun ne demek olduğunu kendisi de bilmemekle birlikte bir sendikanın kurulacağını söyledi. Bunun üzerine o gece dağa çıkıp olanı biteni gözümüzle görmeye karar verdik. Gwilym'in yatmak için eve neden öyle geç saatlerde geldiğini o zaman anladım. Davy'den hep daha önce eve döner, kapıdan değil de sundurmayı tırmanıp küçük pencereden içeri girerdi. Bunu da soğuk hava akımı çok kereler beni uykumdan uyandırdığı için bilir ama yine de bir şey söyleyemez, onu ne pahasına olursa olsun ele vermezdim. Başı zaten yeteri kadar dertteydi. Bir de babam onun böyle gece yarıları gelip pencereden içeri girdiğini duyacak olsaydı kıyametler kopardı. O gece annemle babamı öpüp onlara iyi geceler diledikten sonra elimde mumla yukarıya çıktım ve üstümü soyunmadan yorganın altına girdim. Aradan biraz geçmişti ki annem, "Yattın mı Huf?" diye seslendi. "Evet anne," dedim. Annem, "Aferin," dedi. "Söndür öyleyse mumu." Mumu üfleyerek söndürdüm ve yattığım yerde bir süre pencerenin ortasındaki çıtalarla dörde bölünen dışarının lacivert rengini seyre daldım. Vakit geldiği halde pek korkuyor sayılmazdım ama yüreğim öylesine hızlı çarpıyordu ki onun sesini aşağı kattakilerin işittiklerinden emindim. İnsan karanlıktayken, üstelik de aykırı bir şey yapmaya kalkıştığı zaman belli belirsiz seslerin büyük bir gürültü halinde çıkması ne tuhaftır. Kalkmak üzere doğrulduğum zaman eski karyola öyle bir gıcırdadı ki az kalsın bu baş belasına esaslı bir tekme indirecektim. Ama usul usul kımıldanarak en sonunda yataktan dışarı çıkabildim. O sırada çarşaflar bile yürümekte zorluk çeken bir ihtiyarın soluması gibi hışırdadı. Sonra da sıra döşemelere geldi. Ayağımı yere her basış ve kaldırışımda döşeme tahtaları da yanıp yakılan seslerle inim inim inleyerek söylemek istediklerini söylediler. Hatta pencerenin yanındaki çekmeceli dolaba kadar bütün yol boyunca uzanan halı bile bu durumdan sızlanıp durdu. Pencereyi yukarı kaldırmak yıllarca süren bir işkence gibi geldi bana. Nefesimi tutmuş, suratımı buruşturmuş bir halde bu küçük pencere çerçevesini yukarıya doğru kaldırırken aşağıdan duyulacak en ufak bir kıpırdanma karşısında tekrar yatağıma sıçramaya hazırdım. Pencere ağır ağır açıldı, açıldıkça soğuk hava içeriye daha çok doldu ve benim titremem bir o kadar arttı. Kulaklarım aşağı kattan gelecek bir sesi mi, pencerenin gıcırtısını mı duyayım, yoksa dışarıdan geçen birinin sesini mi işiteyim derken şaşı bir insanın gözleri gibi şaşılaştı. Sonunda öyle bir duruma geldim ki hiç çekinmeden aşağı kata dışarı çıkıyorum diye bağırarak seslenebilir, bu sıkıntıdan kurtulmak için dayağı bile gık demeden göze alabilirdim. Ama sonunda pencere arasından sıyrılabileceğim kadar açıldı ve asıl dert de bundan sonra başladı. Pencerenin dibinden yağmur oluklarına kadar uzanan kiremitler dik bir akıntı meydana getiriyordu. Buradan inebilmek için insanın camcı macunundan yapılmış olması gerekmekteydi. Önce bir bacağımı dışarının soğuğuna çıkarıp pencerenin buz kesilmiş denizliğine dayadım. Sonra da öbür bacağımı ötekinin yanına getirebilmek için kendimi yukarı çektim. İşte o zaman çenem ve dizlerim arasında bir çekişmedir başladı. Pencerenin dışındaki ayaklarım kiremitlerin üzerinde kayarak korkunç sesler çıkarırken, kafamın duvarda ezilmesi pahasına da olsa bir an önce davranmazsam bütün gece orada öyle iki büklüm çakılıp kalacağımı düşündüm. Aşağıda taşların üzerinde gıcırdayan babamın iskemlesi aklımı başıma getirdi. Bu ses, başımı kıvrılmış dizlerimle pencerenin pervazı arasından geçirmeye uğraştığım bir sırada kulağıma geldi. Öylesine korktum ki, vücudum mu küçüldü ne oldu bilemiyorum, kendimi yüzükoyun pencerenin dışında buldum. Ayaklarım yağmur oluklarına ve onlardan sonra gelen 5 kadem yüksekliğindeki bir boşluğa doğru dönük bir durumda soğuk kiremitlerin üzerinde kaymaya başladım. O anda mı yoksa yere düştükten sonra mı bağırmam gerektiğine pek karar veremedim. Yere düşüp de canım acıdıktan sonra bağıracak olursam kendime gelinceye kadar babamın bir şey yapmayacağını ama şimdi bağıracak olursam dışarı fırlayıp beni yakalayacağını belki de derimi yüzeceğini aklımdan geçirdiğimi hatırlıyorum. Bütün bu dertlerden potinimin yağmur oluğunun kenarına takılıp beni durdurmasıyla kurtuldum. Aşağı doğru kayıp oluğun kenarına tutunmak ve yere atlamadan önce de kısa bir süre orada asılı kalmak o kadar kolay oldu ki aradan daha 1 dakika geçmeden bu korkaklığımdan ötürü kendi kendime sövüp sayıyordum. Koşa koşa Dayı Elisel'e giderken babamın birçok kimselerin daha canları acımadan önce bağırmaya başladıklarını söylediğini hatırladım ve bahçeyi çevreleyen çitteki bir delikten geçtiğim sırada kendi kendime ayıpladım. Gerçekten de kendimi öyle aşağılık buluyordum ki sandığım gibi korkan biri olmadığımı kendimi inandırmak için herhangi bir şeye karşı koymaya hazırdım. Tam bu sırada Dayı Elis başında beklemekte olduğu hasta kısra Bess'in ahırının kapısını açıp da içeriden taşan ışığın önünde beliriverince yerimde sanki çakılıp kaldım. Neyse ki dönüp tekrar içeri girdi yoksa yakayı ele vereceğim su götürmez bir gerçekti. O ahıra girer girmez ben de hemen boynumu kısıp evin arkasını ağır ağır dolanarak Mervin ile buluşacağımız domuz ahırına doğru dikkatli adımlarla ilerledim ve onu korkudan bitkin bir halde orada buldum. Tabii bu işten vazgeçip yatağına dönmeye gönüllü olduğunu söylemedi ama böyle bir şeye can attığını biliyorum. Çünkü ben de aynı durumdaydım. Böylece her ikimiz bunun büyük bir zevk olduğunu ve bize de kızların olağanüstü bir şey yapan oğlanlara baktıkları gözle bakacaklarını düşünerek evden kaçmanın bu biçimini pek beğenmiş gibi göründük. Domuz ahırını aşıp ırmağa kadar uzanan taş duvarın üzerine tırmandıktan sonra kıyıya vardık. Ortalığın zifiri karanlığını ağaçlar bir kat daha koyulaştırdığı için yer yer serpiştirilmiş ve çevrelerinde sadece akıntının meydana getirdiği beyaz köpüklerle yerleri belli olan atlama taşlarına dikkatle basarak karşı kıyıya geçtik. Sonra da var gücümüzle yamaçtaki ağaçlık dağ yolundan yukarıya doğru soluğumuz kesilene kadar koştuk. Bütün yolu aşıp arkamızda bıraktıktan sonra çevredeki mağaralarda yaşayan cadılar aklımıza geldi. Gerçi ne Mervin bana bir şey söyledi ne de ben ağzımı açıp Mervin'e bir şey dedim. Ama onun da tıpkı benim gibi düşündüğünü, ikide bir dönüp arkasına bakmasından ve bunun farkına vardığını görünce de adımlarını sıklaştırmasından anlıyordum. Ormandan kurtulup tarlalarda ilerlerken kendimizi çok daha iyi hissettik. Hiç değilse ay ışığı birazcık olsun çevremizi aydınlatıyordu. Yine de sevmediğim şeylerden biri varsa o da ay ışığıdır. Ortalığa yayılıp beyaz aydınlatan, beyazdan başka her şeyi kurşuniye çalan bir mavi ya da siyahla örten bu soluk ışık kadar insana ürperti veren bir şey yoktur. Hatta çayırlar bile gümüş rengini alır bu ışığın altında. Bir çocuğun yüzü, yanak çukurlarında ve göz altlarında beliren kara gölgelerle, gözlerin içinde noktalaşan ayın pırıltılarıyla bir ölünün yüzünü andırır. Kendimizi öylesine korkunun kucağına atmıştık ki, yanında durduğumuz çitin arkasından yükselen bir ağacın yapraklarında parıldayan lamba ışıklarını fark edinceye kadar buraya gelişimizin nedenini hemen hemen unutmuş gibiydik. Mervin'i rahip Jones'un tarlasına doğru olanca hızıyla koşacağı sırada kolundan yakalayıp durdurdum. Olduğumuz yerde bir an hareketsiz kaldıktan sonra sürüne sürüne çite sokulduk. Yüzük oyunu yattığımız yerde bizi gören bir kimsenin olup olmadığını anlamak için her iki yanımıza bir göz attık. Soluğumuzu tutarak beklediğimiz bu sırada çitin öbür tarafından hep birlikte bir şeye karar veriyormuş gibi mırıldanan bir kalabalığın sesi geldi kulağımıza. Ayağa kalktık ve çitin öbür tarafını görebilmek için taşların üzerine tırmandık. Ben kendi hesabıma az kalsın hayretten sırt üstü yere yuvarlanacaktım. Orada hepsi de paltolarına bürünmüş, kasketlerini kulaklarına kadar geçirmiş, rahat rahat birkaç yüz kişilik bir insan kalabalığı sıralanmış, Davy'yi dinliyordu. Davy bir kaya parçasının üstünde duruyordu. Neler söylediğini işitemiyordum ama el hareketlerinden sesinin tonunu duyar gibi oluyor, yüzünün ne hal aldığını görmeden sezebiliyordum. İşte bunu bilmek burada yakalanmaktan daha çok korku veriyordu bana. Mervin'i dürtükleyip yere atladım. Ben geri dönüyorum dedim. Hem de olanca gücümle koşarak. Mervin dur bakalım dedi. Ne yapacaklarını görmek istiyorum ben. Sen kal öyleyse dedim. Ben hemen gidiyorum buradan. Dediğim gibi de yola koyuldum. Çok geçmeden Mervin de arkamdan koşarak yetişti. Ay ışığını da cadıları da umursamadan dağdan aşağıya koşa koşa inip ırmağın karşı kıyısına geçtik. Domuz ahırının yanına gelince de patikadan geçip bizim arka yola sapmak üzere Mervin'den ayrıldım. Gel gelelim pencerenin dibine varınca içeri giremeyeceğimi anladım. Yağmur olduğuna ulaşmadan önce tırmanılması gereken 5 kademlik tuğla duvarı hiç aklıma getirmemiştim. Gerçekten de bu ağlanacak bir durumdu. Ama o anda su fıçısını hatırladım. Fıçı benden çok daha büyüktü. Hem de mutfak kapısının yanındaki oluğun altında duruyordu. Bunu yağmur oluğuna tırmanabileceğim en yakın bir yere kadar kımıldata kımıldata getirdim. Bu köhne fıçıdan öyle acayip gürültüler çıktı ki böylesini hiç işitmemiştim. Önce taş döşeli zemin üzerinde fıçının tahtaları ek yerlerinden gıcırdamaya başladı. Sonra da içindeki su çalkalanıp dört bir yana saçıldı. Arkasından da sıkı sıkı tutmama rağmen çok ağır oluşu yüzünden elimden kurtulup davul darbesini andıran bir gürültüyle bütün sular döküle saçıla yere devrildi. Hiçbir şey karşısında suratım o andaki kadar ekşimemiş olsa gerek. Böyle yüz göz çarpıtmak gecenin sessizliğini bozan bu gürültüyü affettirecekti sanki. Ağzımın içinde hışt diyerek kopan patırtıyı bastırmaya çalışırken bir küfür bilseydim eğer onu da savurmaktan geri kalmazdım. En sonunda fıçıyı istediğim yere getirip kenarına çıktım. Bu sefer de yosun tutmuş tahtaların üzerinde ayağım kaydığı gibi suya öyle bir düştüm ki çıkan gürültüyle tavuklar uyanıp insanın aklını başından alan bir yaygara kopardılar. Orada dizlerime kadar soğuğu iliklerime işleyen suyun içinde sırılsıklam dakikalarca durup kaldım. Yosun ve toprak kokan bu kara suratlı köhne fıçı bütün vücudumu içine almıştı. Baktım ki gelen giden yok, sağ salim hemen buradan çıkmanın yolunu aramaya koyuldum. Fıçının kenarına tutunup kendimi yukarı doğru çektim ve üzerimdeki suların süzülmesi için bir an hiç kıpırdamadan durdum. Rüzgar da öylesine soğuk esiyordu ki ıslak yerlerim sanki bıçaklarla doğranıyordu. Nihayet fıçının kenarı üzerinde doğrulabildim. Dişlerim kafamı sarsarcasına takırdaya takırdaya ayağımı kaldırıp yağmur oluğundan aşırdım. Öyle üşümüştüm ki pencereye doğru tırmanmak için üzerine uzandığım kiremitler bayağı sıcak geldi bana. Pencerenin çıkıntısına tutunup da orada şöyle bir soluk almak, sonunda buraya ulaşabilmenin zevkini duymak yok mu? İşte bundan daha tatlı bir şey olmasa gerek. Sessizce ayaklarımı pencereden içeri sarkıttım. Sonra dikkatle bütün vücudum içeri girip de kendimi halının üstünde bulana kadar ufak kımıldanışlarla ilerledim. İşte tam o sırada babam da mumu yaktı. ''Nerelerdeydin oğlum?'' dedi. Rüzgardan, hatta ıslanmış olmaktan daha çok korkudan dona kaldım. Dilim ağzımın içinde külçe kesildi. Babamın suratını eğer bir görseydiniz, bunun nedenini pekala anlardınız. Ne uzun boylu, ne de öyle geniş yapılı bir adamdı babam. Ama düzgün bir vücudu vardı. Gövdesine göre büyükçe sayılan başını da hep dik tutardı. Gözleri kurşuni idi. Hele güldüğü zamanlar iyice maviye kaçardı. Ocaktan düşen bir kömür parçasının açtığı yaranın izini taşıyan burnu küçücük, ağzı ise derli topluydu. Bıyıkları uzundu. Kırlaşmaya yüz tutan saçlarıyla hemen hemen aynı renkteydi. Ama kaşları simsiyahtı. Hele bir ışığın yanında dururken ya da gündüzün başı açıkken onu gördüğünüz zaman bunlar solgun yüzünde adam akıllı göze çarpardı. Mumun ışığı altında bir mücevher gibi ışıldayan gözleri bana öyle sert, öyle ak ak bakıyordu ki ölesim geldi. Eliyle gözlerini siper ederek tekrar "Nerelerdeydin?" diye sordu. Giyinikti. Yatağımın üstünde oturuyordu. Bugün bile nasıl söyleyebildiğimi akıl erdirememekle birlikte "Dağdaydım babacığım," dedim. "Kendi işinden başka şeylere karışmamanı söylemiştim sana, değil mi?" dedi. "Evet babacığım." "Babam, şu pisliğini şimdi de annenin temizlemesini mi bekliyorsun?" diye sordu. "Hayır babacığım," dedim. "Öyleyse aşağıya in de iyice temizlen bakalım," dedi. Yerleri üzerimden sızan sularla ıslata ıslata, her an beni kendimden geçirecek şamarın tepeme inmesini bekleyerek tıpkı bir kara fatma gibi oracıktan sıvıştım. Neyse ki bir şey olmadı. Mutfakta ocak bütün gece yanardı. Onun için üstümü başımı kurutmak bir dert olmadı. Ama potinlerimi boyayıp parlatmak apayrı bir işti. Babamın hala yukarıda oturduğunu bile bile ondan nasıl kurtulacağımı ve sabahleyin anneme ne söyleyeceğimi merak ederek "Bu arada ya Gwilym gelir benim işaretimi beklemeden pencereden içeri giriverirse" diye endişe ederek ateşin önünde çırılçıplak dakikalarca durup potinlerimi fırçaladım. Tekrar yukarıya çıkarken kuruttuğum elbisemi ve boyadığım potinlerimi babama göstermek için yanıma aldım. Hepsini teker teker başını sallayarak dikkatle gözden geçirdi. Bu işi bitirdikten sonra da parmağı ile yerdeki su damlacıklarını işaret ederek "Bak," dedi, "sabahleyin annem bu pisliklerle uğraşacak. Hadi bakalım, bir bez al da gel." Tekrar aşağıya inip bir beze yukarı çıktım. Yerlerdeki suları silerek kurulamaya koyuldum. Bütün bu zaman boyunca o kurşuni gözlerin üzerimden ayrılmadığını bildiğim için acaba silmediğim ıslak bir yer kaldı mı diye döşemenin her tarafına iyice bakıyor. Böylelikle de yaptığım işte öyle dikkat gösteriyor, kurulanacak bir yer görünce de öyle gayretleniyordum ki babamın artık sabrı tükendi. İçinizde işlediğiniz bir suçun ağırlığı varken bir işi her zamankinden daha büyük bir dikkatle ele almanız ne tuhaftır. Böylelikle de sanki pişmanlığınızı belirtmiş olduğunuzu sanırsınız. Babam nihayet "Gel buraya Huv," dedi. Bezi yere bıraktım ve başımı eğip babamın önünde durdum. "Sana gitmememi söylediğim halde niçin dağa gittin?" diye sordu. Sesinin yumuşaklığı beni şaşırttı. Hiç kızmışa benzemiyordu. "Davy'ye yardım etmek istedim babacığım," dedim. "Davy'ye yardım etmek mi istedin?" dedi. "Ya zavallı annen ne yapardı? Eğer başına bir kaza gelseydi annenin hali ne olurdu? Hiç düşünmedin mi?" "Hayır babacığım," dedim. "Babam, öyleyse bundan sonra düşün," dedi. "Hadi şimdi yatıp uyu. Bir daha da Davy'nin saçmalıklarını burnunu soktuğunu görmeyeyim." "Peki babacığım," dedim. Beni kaldırıp yatağa yatırdı. Yorganı üzerime örttü ve başımı okşadı. "Yakında sen de büyüyeceksin yavrum," dedi. "O zaman istediğin kadar çeşit çeşit dertlerle zaten karşılaşacaksın. Hem de pek çok dertlerle. Korkarım bunlar bugün bizim başımızdakilerden daha da fazla olacak. Onun için sıran gelene kadar yaramazlık etme. Anneni de aklından çıkarma. Yardım edilmesi gereken biri varsa o da annendir. İyi geceler oğlum. Tanrı'ya emanet ol." "İyi geceler babacığım," dedim. Gwilym gelip pencereden içeri girmeden babamın gitmesine çok sevindim. Sonra da hemen uykuya daldım. Ne var ki bugün geçmişi hatırlarken babamın o zamanlar sanki biliyormuş, görüyormuş gibi öyle üzgün, öyle yumuşak bir sesle söylediklerini duyar gibi oluyorum. 5. Bölüm. Öyle olur olmaz şeyler annemin keyfini kaçırmazdı. Ama ertesi gün yemek vakti okuldan döndüğümde onu bir hayli üzgün buldum. Gwilym, babamın bu sabah Davy'yi azarladığını, Davy'nin de tepenin aşağısındaki hepsi kendi arkadaşı olan 4 pansiyonerin kaldıkları Bayan Beno'nun yanına yerleşmek üzere evden ayrıldığını söyledi. Annemin ağzından bu konuyla ilgili tek bir kelime çıkmadı. Ama ilk cumartesi Davy'nin gelip teneke kutuya haftalığını bıraktıktan sonra yemeğe kalması üzerine annem üzüntüsünü daha fazla saklayamadı. Ağlamıyordu ama yine de Davy onu öptüğü sırada gözyaşları yanaklarından şıpır şıpır akıyordu. Babamla Davy sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıyorlar, her zaman yaptıkları şekilde sakin sakin konuşuyorlardı. Bu kez de Owen havayı bozmakta gecikmedi. Owen kendi halinde bir çocuktu. Kimseye söyleyecek bir sözü olmadığı için de herkes onu aptalın biri zannederdi. Tek başına saatlerce kapanıp okur ya da takımlarının durduğu arka bahçedeki küçük kulübede demirleri birbirine ekler, bir şeyler yapmaya çalışırdı. Başının belası ise bendim. Ya takımlarını aşırır ya da okumakta olduğu kitabın işaretli yerini değiştirirdim. Tabii bu yüzden de yakalandıkça tokadı hak ederdim. Owen'ın sesi anneme çekmişti. Gür olduğu kadar da güzeldi. Kilisede okuduğu zaman bütün kiliseyi dolduran ve ahşap çatı kirişlerinin altında yankılanan bu güzel sese duygulanmamak elden gelmezdi. Babam onu bir vaiz olarak yetiştirmeyi tasarlardı hep ama Owen'ın yaşı henüz bu işe uygun değildi. Kutsal kitabın hemen hemen her bölümünü ezbere bilmesine rağmen yine de aletlerini bu uğurda çalışmaya yeğ tutardı. Davy ile babamın nelerden söz ettiklerini tam olarak hatırlamıyorum. Öyle sanıyorum ki kömür üretiminin çoğaltılması ile vadi boyunca uzanan maden damarı üzerine konuşuyorlardı. Owen, deli saçması bütün bunlar, dedi. Davy öyle şaşırmıştı ki bıçağıyla çatalını elinden bıraktı. Annem gözlerini açıp, şşt, Owen, diyerek babama baktı. Babam sözünü bizlere yöneltmedikçe hiçbirimiz konuşmazdık. Babam onu duymamazlıktan gelerek ağzındakini çiğnemeye devam etti. Yuttuktan sonra da Owen'a dönerek sanki onu şimdiye kadar hiç görmemiş gibi baktı. Öyleyse, dedi, bu konuda senin fikrine bakalım. Owen, özür dilerim baba, kabalık ettim, derken ne gözlerinde ne de sesinde korktuğunu belli eden bir hal vardı. Ama bugün ocağı öyle bir yöntemle işletiyorlar ki bu yaptıklarına sadece ahmaklık değil aynı zamanda da cinayet denir. Babam, gerçekten de öyle oğlum, dedi. Haklısın ama konuşma iznini sana kim verdi? Ayrıca bu bilgileri de kimden aldın? Owen, düşünmeden konuştum baba, dedi. Herhalde rüya falan görmüş olacağım. Bildiklerimi de Dayı Griffiths'ten öğrendim. Babam, güzel, dedi. Bu işlere onun kadar kimsenin aklı ermez ya. Neyse, sen yine terbiye denilen şeyi biraz olsun öğren. Sana bir şey sorulduğu zaman konuş, sorulmadan değil. Owen, yanlış olduğunu bildiğim her şeye karşı çıkarım ve konuşurum, dedi. Babam, bu evde konuşamazsın, dedi. Hem yeter artık. Owen, bu evde de başka yerde de konuşurum, dedi. Nerede olursa olsun, haksızlık yapıldığını ben susmam, konuşurum. Babam, defol sofradan, dedi. Owen, asıl evden defolacağım, diye karşılık verdi. Annem, gıvılım diyerek elini babama doğru uzattı, sonra da Owen'a dönüp bu yaptığından ötürü üzüntü duyduğunu söyle babana, dedi. Owen, üzülmedin ki, dedi. Bir tek şey üzülüyorum, o da yemeği yarıda bıraktığıma. Ben de gider Davy ile birlikte kalırım. Gıvılım, ben de, diyerek bıçağıyla çatalını elinden bırakıp iskemlesini geriye doğru sürdü. Babam, eğer siz ikiniz bu evden çekip gidecek olursanız, dedi, bir daha içeriye adımınızı atamazsınız. Gıvılım ağlamaklı bir sesle, pekala, dedi. Annem dik dik babama bakarak, Gıvılım, dedi. Owen, beraberiz Gıvıl. Annem, Davy, dedi. Söyle babalarından özür dilesinler, kendilerine seni örnek alıyorlar. Davy, evet anne, dedi ve ayağa kalktı. Ama artık onlar yetişkin birer erkek, ekmek paralarını da çıkartıyorlar. Durduramam ki onları. Babam Owen'la Gıvılım'a bakarak, size bir fırsat daha vereceğim. Terbiyenizi takınırsanız bu iş de burada kapanır. Owen, biz bir şey yapmadık, dedi. Eğer gerçeği söylemek sofra adabına aykırıysa ben de domuz olayım. Ben de öyle, dedi Gıvılım. Davy, çocuklar, diyerek söze karıştı. Bunlara hiç gerek yok. Owen öfkeden gözleri dönmüş bir halde, var Davy, var, dedi. Ben gidiyorum. Beni ister yanına al, ister alma. Ben de, dedi Gıvılım. Babam, toplayın pırınızı pırtınızı defolun öyleyse, diyerek tekrar yemeğini yemeğe koyuldu. Annem, ah Gıvılım, diye fısıldadı. Babam ise hiçbir şey söylemedi. Bütün vücudunun tir tir titremesine, gözlerinin yaşarmasına rağmen lokmasını çiğnemeyi sürdürdü. Kısa bir süre kimse yerinden kımıldamadı. Sonra Davy içini çekerek anneme doğru eğildi ve o mavi başörtünün üstünden onun saçlarını öptü. Hoşça kal anne, dedi ve yürüyüp odadan çıktı. Owen da hoşça kal anne dedikten sonra Gıvılım'ı bekledi. Sonra Gıvılım da hoşça kal anne diyerek Owen'la birlikte çıkıp gitti. Onlar evden ayrıldıktan, ayak seslerini de tepenin aşağısına kadar kendileriyle birlikte götürdükten sonra mutfağa bir sessizliktir çöktü. Annem bütün bu süre boyunca sanki babamın onları geri çağıracağından hiç kuşkusu yokmuş gibi ona bakıp durdu. Oysa babam mutfak penceresinden görünen kayalıklara baka baka yemeğini yedi. Ben de elimden geldiği kadar gürültü etmemeye çalıştım. Ama bir ara kaşığımın tabağa sürtünmesiyle çıkan ses babamın kulaklarını tırmalayınca babam gözlerini bana çevirdi. "Evet oğlum," dedi. "Orada olduğunu biliyorum. Öyle görünüyor ki bu gidişle sadece Ivor'la sen yanımda kalacaksınız." Annem her zamanki sesiyle "Kıvılım," dedi. "Bu olanların böyle dışarıda kalmaları ne kadar sürecek?" Babam "Kızım, benim sadece iki oğlum var," diye karşılık verdi. Oğullarından biri 23, biri de 6 yaşında. Bunlar da Ivor ile Huv. Yalnız bu ikisi benim oğullarım. Ianto ise hepsinden önce çekip gitti. Başka oğlum yok benim. Ben sahip çıkmadıkça da kendisine oğlum diyeceğim bir kimseyi tanımıyorum. Annem, Kıvılım dedi ve ağlamaya başladı. Onun hiç bu kadar içten, bu kadar gerçekten ağladığını görmemiştim. Ne benimkine ne de gördüğüm başkalarınkine benziyordu bu ağlayış. Keşke hiç görmeseydim. Bir annenin gözyaşlarında soylu bir şeylerin bulunduğu hep söylenir. Ama ne yazık ki bu gerçek, bu içten gözyaşları bir takım başka seslerle birlikte çıkmadan olamıyor. Hıçkırmak, salya sümük saçmak, derin derin iç çekmek, öfleyip pöflemek, yutkunmak, yürekten gelen bir acının yardımcıları olmaya yakışmayan, üstelik insanın özellikle küçük bir çocuğun zihninde gülmek ve alay etmek istediğini uyandıran şeylerdir. Önce yetişkin bir insanın ulu orta ağlayabilmesinin yarattığı hayrete, sonra da ne biçim ağladığını seyretmenin verdiği meraka saplanırsınız. Bu ağlayanın anneniz olduğunu bile bile bütün duygularınızı bir tarafa bırakıp donuk gözlerle onu seyre dalarsınız. O anda en ince ayrıntılara varıncaya kadar hiçbir şey dikkatinizden kaçmaz. Titreyen ellere, şişen mavi mavi damarlara, gözyaşlarına bulanan yanaklara, dizenli denebilecek hıçkırıkların sarsıntısıyla dağılan saçlara, nemli kirpiklerin üzerinde titreşen parlak damlacıklara ve sonu gelmeyen gözyaşı selleriyle gitgide ıslanan mendile baktıkça ağzınız hayretten açık kalır. Düşünün ki bu sizin annenizdir. Karşınızda şu zavallı, bitkin haliyle duran kadın, size birçok kereler ağlamamanızı söylemiş olan annenizdir. Daha sonra onun kırmızı yüzünü, şişmiş ıslak gözlerini görerek içinizden öyle bir gülmek gelir ki bunu bir türlü tutamazsınız ve bu davranışınızın doğru olmadığını bile bile o anda kahkahayı koyuvermek ya da masanın altına saklanmak gereğini duyarsınız. Bu da gelip geçince siz de oturup ağlamak istersiniz. Yoksa içiniz rahat etmez çünkü anneniz hala kendi kendine ağlamaktadır. Bunu şimdi utanarak söylüyorum ama annemi bu durumda gördükten sonra onu bir daha eskisi kadar gözümde büyütemedim. Sanki onun hep ağladığını duyar, yüzünü görür gibi olurdum. Tabii büyüdüğüm zaman bunu daha bir anlayışla karşıladım ama o günkü duygularım böyleydi işte. Babam hiç oralı olmadı. Bu durum karşısında onun ne düşündüğünü şimdi anlıyorum. O bir babaydı ve ailenin tek reisiydi. Girenden çıkandan o sorumluydu. Otoritesi sarsılmış olduğu için de en uygun gördüğü şeyi yapmıştı. Vicdanı bu yüzden rahattı. Annemin ağlamasına da göz yumdu çünkü bir kadının başvuracağı en son çarenin gözyaşları olduğunu biliyordu. Aslında bir kadın bundan öteye de gidemezdi. Hele de o iyi bir kadınsa. Ben de bütün varlığım üzerine annemin böyle iyi bir kadın olduğuna yemin ederim. Ablalarım da annemle birlikte ağlıyorlardı. Seydvin tabakların üzerinden doğru bir anneme bir ibrikteki suyun kaynamasını ocağın başında durup bekleyen küçük ablama bakıyordu. O zaman Agharad 10 yaşlarında, Seydvin ise 15 yaş daha büyükçeydi. Angharad'ın bir şeyler söylemeye niyetlendiği yüzünden belli oluyordu. Eğer ürküterek uyandırdığınız bir kedinin o anda gözlerinin ne biçim baktığını hiç görmedinizse Angharad'ın gözlerinde de nelerin okunduğunu hiçbir zaman anlayamazsınız. Boyu anneminki kadardı. Karlı bir gökten daha açık bir renkte, böylesi olamaz diyebileceğiniz irilikte ve durulukta gri gözleriyle sarışın bir kızdı. İşte bu gözler bütün canlılığı ile üzerinize dikilince için için ezilip ufalandığınızı hissederdiniz. Angharad anneminkine benzeyen gür ve pürüzsüz sesiyle ''Anne'' dedi. ''Abilerine bakmak için ben de onların yanına gidiyorum.'' Annemin hıçkırıkları kesildi, sonra da hızla ablama doğru dönüşüyle babam yerinden sıçradı. Annem beni tepemden tırnağa kadar donduran bir sesle, "Angarat, sen susmayacak mısın?" Angarat, "Anne ben de onların yanına gidiyorum," dedi. Annem, "Hemen git," diyerek ayağa kalktı. "Arka tarafta bulaşıkları yıka. Ağzından bir kelime daha işitmeyeyim, yoksa şamarı yersin suratına küçük hanım. Hadi şimdi git." Babam iskemlesini geriye doğru sürerek bana baktı. "Gel oğlum," dedi. "Biz seninle daha gidelim. Orada başımızı dinleriz." Sonra anneme dönerek, "Ankara'da sana bırakıyorum," dedi. "O bu işin nereye varacağını umarım ki düşünür. Kızılcık sopam hala duruyor. Gel oğlum." Masanın başından sevinçle kalkarak kasketimi ve babamın bastonunu almaya koştum. Babamla birlikte gezmeye bayılırdım. Eğer o benimle olduğu gibi öbür oğullarıyla da böyle gezintilere çıksaydı, aile içinde bu tür çekişmelere yer kalır mıydı acaba diye çok kereler merak etmişimdir. Babamı sadece evdeki haliyle tanımış olsaydım, belki ben de ötekiler gibi davranırdım. Ama dağda gezdiğimiz zamanki halini de bildiğim için ona karşı bütün ömrüm boyunca sevgi ve saygı duydum. Hatırladığım kadarıyla babam benimle bir kez olsun bir çocukla konuşur gibi konuşmamıştı. Yanında olduğum zamanlar beni büyük bir adamdan ayırt etmezdi. Bu yüzden de Buran'ın bana koca adam demesine hiç şaşmamalı. Küçükken ne öğrendimse hepsini babama borçluyum. Söylediklerinde ne bir yanlış ne de bir boş taraf bulmuşumdur. Ama belki de iyi ve doğru olarak benimsediği kavramlar bizlerin yetiştiği o günler için iyilik ve doğruluktan uzaktı. Yahut belki de bu kavramların uygulanmasında bizlere büyük bir baskı yapıyor veya sert bir dil kullanıyordu da bu yüzden karşısındakiler kendisine cephe alıyorlardı. O gün ırmak boyunca bir hayli yürüdükten sonra dağa tırmandık. O zamanlar köyümüz rastlanabileceklerin en güzellerinden biriydi. Tarlalardan esen rüzgarla, dağları kaplayan çiğlerle her taraf öylesine yeşil, iç acıcı ve pırıl pırıldı ki diyebilirim burası bir cennetti. Irmak pek geniş sayılmazdı. Karşıdan karşıya ancak 20 adım kadar bir uzaklık vardı ama çok berraktı. Birinci kaset, ikinci yüzün sonu.